Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine en sıcak konuyla başlayalım. İstanbul ve Mardin Midyat'ta üst üste bombalar patladı. Polise yönelik bombalı saldırılar yapıldı.
24 saat arayla iki patlamadan bahsediyoruz. Gerçekten çok ağır bir bilanço. Veznecilerde kimliği belirlenemeyen ceset var. Veznecilerdeki patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor tabii ki polis. Yani buradaki bağlantıları araştırıyor. Ve olayın nasıl gerçekleştiği konusunda bir somut sonuca ulaşmaya çalışıyor. Çünkü iki iddia var. Gazetelere de yansıyan o iddialardan birisi canlı bomba eylemi olduğu biçiminde. İki polis minibüsünün yanına yaklaşan başörtülü bir kadının o sırada arabayı patlattığı biçiminde bir değerlendirme de var. Aynı zamanda yol kenarına park edip uzaktan patlatıldığı biçiminde de, ama henüz daha netleşmiş ve bu konuda yapılmış resmi bir açıklama yok. Malumunuz bu tip olaylardan sonra Türkiye'de yayın yasağı da getiriliyor. Hem Midyat için hem de İstanbul'daki patlama için mahkemeler yayın yasağı da aldılar. Bu nedenle verilen haberlerde de daha dikkatli bir dil kullanılıyor. Birkaç gün içinde nasıl olduğu da ortaya çıkmış olacak. Ama çok kabus yaşatan, bir karanlık tünel hissi veren İki gün geçirdi Türkiye baktığınızda. Olaylar zaten Güneydoğu'da devam ediyordu ama İstanbul'da özellikle Vezneciler'de, İstanbul'un kalbi denebilecek kritik bir noktada, trafiğin çok hızlı aktığı bir noktada, sivillerin çok olduğu bir noktada.
Turistlerin de çok olduğu bir yer aynı zamanda. Otellerin bol olduğu bir yer.
Polis servislerinin, turistlerin, evet yani herkesin, böyle öğrencilerin, İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanı başında bir noktada gerçekleştirildiğini ve gerçekten büyük bir şok yarattı. İstanbul için söylüyorum bunu. Midyat için de başka bir değerlendirme yapacağız. Bir terör olayı artık geçmişte, bir gazetecinin bunlara alışmamız lazım sözü üzerine Türkiye ayağa kalkmıştı. Ama görüntü o ki Türkiye gerçekten alışmaya başladı ve ölen insan sayısı da gitgide artıyor. Midyat için de benzer bir durum söz konusu. Mardin'in Midyat ilçesi birçok kökenden gelen insanların, halkların bir arada barış içinde yaşadıkları ve bugüne kadar da terörle ilgili hiç adı anılmayan bir ilçe, o ilçeye yönelik çok ciddi miktarda yapılan bir patlayıcıyla saldırı söz konusu. Sonrasında da zaten halkın yöneticilere, gazetecilere tepkileri gündeme geldi.
Bu tepkilerle ilgili de bir sorum olacak size aslında. Bu tepkiler bir organize saldırıyı mı çağrıştırıyor, yoksa Midyatlıların burada böyle bir şey olmamıştı, bunları niye çekiyorsunuz, bunları niye işte haber haline getiriyorsunuz diye gazetecilere ve kameramanlara yaptığı, gösterdiği bir tepki miydi?
Sanki ikinci şık daha önde gibi görünüyor. Çünkü orada o olayı yaşayan gazeteci arkadaşlarla da konuştuğumuzda spontane gelişen bir olay gibi söylediler. Asıl tepki zaten HDP'li Altantan'a gösteriliyor. Altantan aslen Midyatlı ve olay sonrasında olay yerine geliyor. Halkla konuşmak istiyor ama HDP'li kimliği nedeniyle tepki görüyor Midyatlılardan ve konuşamadan ayrılıyor. O atmosferde bu sefer olay yerinden görüntü almak isteyen ve Midyat'ı o şekilde göstereceğinden endişelenen sanıyorum grup tarafından gazetecilere o tepkinin yöneldiğine ilişkin bilgiler var. Tabii polis araştıracaktır sonucunu. Hafif yaralandı 3 gazeteci arkadaşımız orada. Tedavilerin ardından da hastaneden taburcu edildiler. Şikayetçi de oldular. Polis de araştırma yapacak. Ama tansiyon yüksek zaten. Hem Türkiye'nin batısında hem Türkiye'nin doğusunda böyle bir olayla sürekli karşılaşmak ve birlikte yaşamak. Şimdi İstanbul için düşünün. Çocuklarını okula gönderen anneler, babalar, işlerine giden insanlar, nerede patlayacağı belli olmayan bombalar, yani bu ortamda, bu atmosferde yaşamanın güçlüğü ve verdiği tansiyon yüksekliğiyle birlikte düşünmek lazım bunu. Midyat için de geçerli bir durum bu. Tarihi turistik bir kent, bütün gelirini turizmden sağlayan bir kent ve bir harabeye dönmüş binayla birlikte bundan sonra adı anılacak bir kent.
Bu arada
gösterilen tepki olarak.
Bu arada Midyat'takilerin Altantan'a, Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili Altantan'a gösterilen tepkide söylenen bir söz var. Hep bunlar sizin yüzünüzden oluyor, sizin yüzünüzden meydana geliyor, sizin yüzünüzden bu hale geldik gibi sözleri gazetelere yansıdı.
Evet, HDP'lilerin son dönemde bölgede yaptığı temaslar sırasında buna benzer tepkileri rastlıyoruz. Daha önce de Sur'da benzer bir tepkiyi HDP'liler görmüşlerdi. Surlular bu tepkiyi göstermişlerdi. Bölgede yaşanan gerilimin nedeni olarak PKK ve PKK'nın temsilcisi olarak da HDP görünüyor anlaşılan. Çünkü bu artık çok sıklaşmaya başladı. Onlardan birisiyle karşılaştı gibi görünüyor Altantan. Bir de çok tazeydi olay ve tepki de çok büyüktü anlaşılan midyatta ve o tepki doğrudan Altantan'a yönlendirilen bir tepki haline gelmiş. Ama zaten midyatın özelliği biraz diğer ilçelerden, Cizre'den, Nusaybin'den, İdil'den, Sur'dan farklı, PKK'ya çok fazla destek vermeyen, HDP'yi seçimlerde çok fazla desteklemeyen bir ilçe olarak da biliniyor.
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar vardı. Hatta sadece Kılıçdaroğlu'na değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genelde bir tepki vardı. İstanbul'daki cenaze töreninde, Fatih Camii'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi çelengi ve bir milletvekilinin çelengi yine aynı partiden parçalandı ve bir mermi kovanı bırakıldı. Tehditvari şekilde bir kovan bırakıldı Kılıçdaroğlu'nun ayağının dibine. Bu tür olayları nasıl değerlendirmek gerek?
Bir öncesine giderek konuşalım bunu. Hemen bir gün önce CNN Türk'te bir programa katıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada terör olaylarını incelerken cezaevindeki insanlarla konuştuklarını söyledi. PHKPC'lilerle, PKK'lılarla ya da aşırı İslamcı terör örgütlerinin cezaevine düşmüş elemanlarıyla konuştuklarını, onları anlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bu cümleyi bazıları aldılar sosyal medyada ve dediler ki PKK'lılarla, PHKPC'lilerle konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu 2. üst üste. Lanetliyoruz. Buna ilişkin yayınlar yapıldı. Bir adım öteye gidildi. Ankara'da PANO'lara Gaziler Derneği imzasıyla biz böyle bir siyasi parti istemiyoruz biçiminde afişler asıldı. Yani bir tepki ortamı oluşmuştu. Onun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu buradaki şehit cenazesine giderken İstanbul Emniyet Müdürü tarafından uyarıldığı da zaten Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı. Siz taşlarlar gelmeyin diye bir uyarı olduğunu ve şehit cenazeleri, şehit bizim, cenazeler bizim, bizim görevimiz, biz gideceğiz dedim ve gittim diyor. Şimdi geliyorum diyen olayla karşı karşıyaydık bir kere İstanbul'da Fatih Camii'nde. Önce çelenkler parçalanıyor, polisin müdahalesi söz konusu değil. Sonrasında eski Cumhurbaşkanı Gül'ün, İçişleri Bakanı'nın, Başbakanı'nın önünden geçerek bir protestocu bir mermiyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne atıyor, fırlatıyor. Bu yeraltı dünyasında ölüm tehdidi olarak bilinen bir eylem. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu o mermiyi alıyor yerden, sonra da basın toplantısıyla tepkisini dile getiriyor. Hemen sonra 4 kişi gözaltına alınıyor. O mermiyi atan kişinin şehit olan bir polisin dayısı olduğu ortaya çıkıyor. Dayının kimliğine ilişkin araştırmalar yapılıyor ve dayının, şehit polisin dayısının Küçükçekmece ilçesinde AK Parti faal bir üye olduğu tespit ediliyor. Sonrasında o çelenkleri tahrip edenlerin kimliklerine bakılıyor gözaltına alındıktan sonra. Onların da darptan, yaralamadan, uyuşturucudan poliste kayıtlarına rastlanıyor. Bundan önce Kocatepe Camii'nde de bir yumurta atılmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'na. O iki olaya baktığımız zaman ve sokaktaki tepkiye ya da yönlendirilen tepkiye baktığımız zaman aslında hükümetin veya AK Parti'nin bir strateji izlediğini görüyoruz. Seçimlerden hemen önce, 7 Haziran seçimlerinden hemen önce HDP'ye de ilgili olarak PKK ile eş değer olduğunu belli eden veya işaret eden bir söylem belirlemişti AK Parti. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan bu yönde açıklamalar yapmıştı. HDP eşittir PKK biçiminde. Sonrasında 1 Kasım'a giderken zaten bu iyice işlendi ve sonrasında da malum tablo ortaya çıktı. Şu anda HDP'nin siyasi olarak en azından 7 Haziran'a göre ağırlığının çok altları düştüğünü söyleyebiliriz. Elbette burada HDP'nin de suçu var ama hükümetin uyguladığı ya da AK Parti'nin uyguladığı stratejinin de bir sonucu bu. Bundan 2 ay, 2.5 ay önce de AK Parti'de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak dokunulmazlıklar meselesi gündeme geldikten sonra HDP'ye yakın olduğuna ilişkin suçlamaları sözcülerin hemen hemen bütün ağzından duymaya başladık. Hatta Cumhurbaşkanı'nın ağzından ve bu açıklamalar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile eş değer noktada gösterilmeye çalışılırken camilerde, şehit cenazelerinde, tepkilerde gündeme gelmeye başladı. İşte önce Kocatepe, sonra da Fatih Camii'nde. Şimdi tabii gerilim de biraz yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı son derece sert açıklamalar yaptı. Madem bizim güvenliğimizi sağlamıyorsunuz, biz de o zaman kendi güvenliğimizi sağlarız, göreceksiniz dedi. Yani teşkilatıyla birlikte cenaze namazlarına, törenlerine katılacağının işaretini verdi. Tansiyonun burada da yükseldiğini görüyoruz. Ama şu iki notu da iletmem lazım size. Bunlardan birisi az önce anlattığım bu PKK'lılarla, DHKPC'lilerle ve aşırı İslamcı militanlarla cezaevinde görüştük sürdü. Cumhurbaşkanı tarafından sansürlenerek dile getirildi ve eleştirildi. Önce sözcüsü halk buna tepkisini verir dedi. Cenaze namazından önceydi o tepki. Cenazeden sonra ise bunu kınayan bir açıklaması olmadı Cumhurbaşkanı'nın. Hatta tam tersi Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerini DHKPC ve PKK'yı söyleyerek, İslamcı, aşırı İslamcı teröristlerden bahsetmeyerek dile getirip kendisini dinleyenlere halk bunun karşılığını verecektir biçiminde bir değerlendirme yaptı. Yani bu strateji devam ediyor. Bu strateji İktidar Partisi tarafından sürdürülüyor ve bu artan tansiyon da sokağa yansıyor, cenaze törenlerine yansıyor. Önümüzdeki süreçte de benzer olayları görürsek şaşırmamamız lazım.
Sadece değil, bir de belki de ölüm tehditlerine kadar varıyor değil mi? Bunu da eklemekte yarar var.
Bunu ölüm tehdidi olarak algılamak gerekiyor. Çünkü işte mafya yöntemlerine ilişkin merak olan herkes bunun nasıl bir eylem olduğunu bilebilir. Bu bir ölüm tehdidi. Ama şunu da not edelim. Türkiye'de yönetenlere ilişkin sosyal medyada yazılan yazılar üzerine gözaltına alınanlar bile 2 gün sorgulanıyorlar. Ya da bazılarıyla ilgili dava açılıyor. Hatta hapse düşenler var. Ama Türkiye'de ana muhalefet partisinin liderine yönelik böyle ciddi bir saldırı sonrasında gözaltına alınanlar, az önce sicillerini, polis kayıtlarını da açıkladım, yaklaşık 8 saat emniyette kaldılar ve sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldılar.
Türkiye'nin dört bir yanında olaylar yaşanırken, İstanbul'da da bombalar patlarken, Bursa'da gerçekleşti, Ankara'da gerçekleşti, Doğu'da, Güneydoğu'da zaten gün yok ki olaysız geçsin. Bunlar yaşanırken bir de politikada, siyasette bu tür yaklaşımların, bu tür girişimlerin, bu tür sözlerin ya da bazı sözlerin, bazı yapılan eylemlerin çarpıtılarak ya da sansürlenerek, bazı bölümleri verilmeyip de diğer bölümleri verilerek algı operasyonu yapılmasının tehlikesinden söz etmek gerekmez mi? Yani Türkiye'yi daha tehlikeli sulara doğru götürmez mi bu tür hareketler?
Elbette zaten tansiyon çok yüksek ve Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike birçok yorumcu tarafından dile getirilen unsur bu. Kutuplaşma. Türkiye bir karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış görüntüde. Yani birisinin söylediği bir şeye diğer %50'lik kısım karşı çıkıyor, doğru olsa bile. Diğerinin söylediği neyse diğer %50'lik kısım karşı çıkıyor, doğru olsa bile. Araştırılmıyor bile. Sosyal medyaya baktığınız zaman gerçekten bir tımarhanede yaşadığını düşünebilirsiniz. Ama bu bir politik tercih. Örneğin birçok yorumcu HDP'nin PKK ile eşitlenmesinin terörle mücadelede siyasi çözüm yolunu tıkayacağı biçiminde eleştirilerini dile getirmişti Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye yönelik olarak. Ama bu eleştiriler dinlenilmedi. Belli ki siyasi olarak sandıkta bir hesap yapıldı, bir strateji belirlendi. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi için benzer bir strateji ve bir hesap yapılıyor belli ki. Tehlikeli bir durum. Bu kutuplaşmayı daha da derinleştiren, siyasetteki gerilimi arttıran, o gerilimin sokağın yansımasını da sağlayan bir tabloyla karşı karşıyayız ki gerçekten tehlikeli. İşte vardığı son nokta kurşunu ana muhalefet partisi liderinin önüne atmak. Onu atarken ne manaya geldiğini gayet iyi bilerek atıyor zaten. Ve sonrasında da serbest bırakılıyor. Eğer böyle bir eylem iktidardaki herhangi bir parti mensubuna, bakana, genel başkan yardımcısına, başbakana ya da başka birine yapılsaydı sonuç böyle mi olurdu sorusu da gündemde elbette. 8 saatte bu eylemciler serbest mi bırakılırdı? Herhalde Türkiye'de yaşayan herkes buna hayır yanıtı verecektir.
Bu arada bir de yas ilan edilme tartışması var Türkiye'de. Birçok bombalı saldırı oldu. Son bir yıl içinde 7 Haziran 2015, 7 Haziran 2016 arasında kimi rakamlara göre 10, kimilerine göre de 12 saldırı gerçekleştirildi. Büyük çapta bombalı saldırı gerçekleştirildi ve onlarca kişi hayatını kaybetti. Ancak Türkiye'de bir yas ilan edilmemesi nedeniyle büyük eleştirilerde bulunanlar var.
Biz dinleyenler vehametini anlasın diye durumu 7 Haziran'dan bu yana süren çatışmalarda 500'ün üzerinde güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bu rakam 90'lı yıllarda vardı ancak. Yani 90'lı yıllar kadar sıkıntılı bir süreç yaşıyor Türkiye. Yani siz söylerken o rakam da önemli olduğu için aktarmak istedim.
Bu arada birçok dinleyicimiz diyor ki, Avustralya'da bizim radyomuzu dinleyenler, rakamları verirken bir de olayın karşı tarafından da rakamlar vermenizi bekliyoruz diyorlar. Sizde var mı sıcak haber?
orada Genelkurmay'ın verdiği rakamlarla sınırlı aslında bilgimiz ve Genelkurmay'ın yaptığı açıklamalarda ortaya çıkan rakam kimine göre, yani bazı kaynaklara göre 6.000, bazı kaynaklara göre de 7.000 etkisiz hale getirildiği biçiminde. 7.000 insan demek o. Diğer tarafta da 500 insan demek. Çok kanlı bir süreci geçirdiğinin en önemli göstergesi.
Ve bu arada diyorlar ki işte Suudi Arabistan kralı hayatını kaybettiğinde Türkiye'de 3 gün yas ilan edildi. Ama Türkiye'de yüzlerce kişi, binlerce kişi hayatını kaybederken bir tek gün bile yas ilan edilmedi, bayraklar yarıya indirilmedi. Ama Alman ve Hollanda başkonsoloslukları İstanbul'da bayraklarını yarıya indirdiler diye bir eleştiri var toplumun bir kesiminde. Bu konuda neler söylenebilir?
Zaten alışmak dediğimiz bu olsa gerek herhalde. Yani bir günde 24 saat içinde 16 insan hayatını kaybediyor ve sanki normalmiş gibi ve 48 saat sonra başka bir şey konuşmaya başlıyorsunuz. Bu yas meselesi aslında Türkiye'de Ekim ayında Gardaki saldırı sonrasında çok konuşuldu. Belki biz dinleyenler de hatırlayacaklardır. Bir yas ilan edilmemesi eleştirildi. O zaman Başbakan Davutoğlu'ydu ve bu eleştirilerin artması üzerine Başbakan Davutoğlu yas ilan etti. Ankara'daki patlama sonrasında 102 kişi bir patlamada hayatını kaybetmişti. Ve yas ilan ederken şunu söyledi. Garda hayatını kaybeden 102 kişi, Güneydoğu'da hayatını kaybeden şu kadar polis, bu kadar asker ve bu kadar korucu için bir günlük yas ilan ediyoruz demişti. Ve bu eleştirilmişti. Yani ölen 102 kişi, ki onları hatırlayacaktır yine bizi dinleyenler, biraz iktidar muhalifi bir gruptu. Bu patlama orada gerçekleşmişti. Sadece onlar için bir yas ilan edemedi diye hükümet eleştirilmişti. Sonrasında Milli Maç'ta bu Ankara garında ölen insanlar için yas ilan edilmişken protesto gösterileri yapıldı. Yani onların ölümlerini onaylayan bir takım sloganlar atıldı ve Türkiye bunu çok konuştu. Şimdi kutuplaşmadan bahsettik. Kutuplaşmanın burada da geçerli olduğunu görüyoruz. Yani yas ilan edildiği zaman aynı acıyı ortak yaşayamayan bir toplum haline geldiğinin en önemli göstergesi Türkiye'nin ve yas da ilan edilemiyor. Bir yönüyle baktığınız zaman terörün amacı bu zaten, toplumun tamamını etkilemek diyen bir hükümet görüşü ve stratejisi var. Yas ilan etmeyi çok kolay kabul etmeyen bir hükümet stratejisi. Diğer taraftan yas ilan edildiğinde de bu yası niye bunlar için ilan ettin diyen bir grup var Türkiye'de. Ve işte acılar ortak olmayınca, sevinçler ortak olmayınca bu kutuplaşmanın Türkiye'ye getirdiği nokta bu. İnsanlar da birbirini anlayamaz hale geliyorlar ve konuşulamaz bir durum ortaya çıkıyor. Şu anda Türkiye'nin durumu tam da budur. Yas ilan edilmemesinin nedeni de hem politik olarak terör bizim gündemimizi belirleyemez söyleminin bir ürünüdür, hem de ilan edildiğinde belli kesimlerin farklı yaklaşımları nedeniyle gerilimin daha da artması.
Bu arada son gelen haberlerin arasında bir istifa haberi var. Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Fikret Bila görevinden ayrılma kararı almış. Fikret Bila'nın ayrılmasının nedeni ne olabilir sizce? İşin perde arkasında neler yatıyor olabilir? Ve bundan sonra Fikret Bila'nın nerede, ne şekilde yazacağı hakkında neler söyleyebilir?
Valla Türkiye'de basının durumunu anlatması açısından önemli tabii Fikret Bila'nın istifası. Çünkü Fikret Bila Ankara temsilcisiyken Derya Sazak görevi bıraktıktan ya da bıraktırıldıktan sonra Derya Sazak görev İstanbul'a gelip Genel Yayın Müdürlüğü koltuğuna oturmuştu. Aslında 3 yıllık bu Genel Yayın Müdürlüğü sürecinde de hükümeti kızdıracak bir harekette bulunmadı. Patronun da talebi böyleydi. Erdoğan Demirören'i hatırlayacaklar belki biz dinleyenler. 17-25 Aralık operasyonları sırasında bir telefon kaydı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan olan Erdoğan'la konuşurken sizi kızdırdıysak özür dileriz derken ağlamıştı. Hüngür hüngür ağlamıştı ve bu olay çok konuşulmuştu. Böyle bir patronla 3 yıl çalıştı Fikret Bila. Ama belli ki gazeteyi getirdiği nokta, ki bu arada birçok muhalif yazar da gazeteden ayrıldı. Gazeteyi getirdiği nokta ve hükümetle ilişkileri çok takdir edilmemiş olmalı ki İşte bir icra kurulu oluşturuldu. O icra kurulunun başına Fikret Bila değil başka bir isim geçirildi bundan bir ay, bir buçuk ay evvel. Fikret Bila'nın buna kızdığı, bozulduğuna ilişkin haberler de dedikodu olarak en azından medya sitelerinde yer aldı. Ondan bir buçuk ay sonra Fikret Bila istifa etmek durumunda kaldı. Önümüzdeki süreçte Hürriyet'te yazacağına ilişkin bir bilgi var. Ve Milliyet Gazetesi'nin başına da Türkiye Gazetesi'nin eski genel yayın müdürünün geleceğine ilişkin bir takım bilgiler söz konusu. Milliyet Gazetesi'nin bir duruşu var, tarihi bir duruşu var. O tarihi duruşu zaten çok örselenmişti bu süreçte Demirören'le birlikte Aydın Doğan'dan satın aldıktan sonra. onun biraz daha hükümete yakın bir yayın politikası belirleyeceğini ve Yeni Şafak'a, Star'a, Akşam'a biraz daha yakınlaşabileceğini söyleyebiliriz. Eğer bu genel yayın müdürlüğü beklendiği gibi değişirse, o da zaten Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili ya da basınla siyasi iktidar arasındaki dengeler açısından bakıldığında eleştirilen o düzenle ilgili dinleyenlere bilgi verecektir, bir işaret verecektir.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.